Bilmesini isterim. Bu Türkiye asla paramiliter kuruluşlara, kurumlara, kişilere teslim edilmeyecektir. Burası aynı zamanda terörist yetiştiren bir kuruluş. Şu anda önünde bulunduğumuz Sadat bir paramiliter kuruluştur. Ve düne kadar Erdoğan'ın danışmanlığını yapıyordu bunlar. Erdoğan'a söylemek isterim. Sen bu kuruluşla hangi gerekçeyle ve niçin danışman yaptın ve hangi gerekçeyle çalıştın?
Sadat'ın yöneticileriyle, kendileriyle yakından uzaktan hiçbir alakam olmadığı halde bunu adeta bizim şu anda kullandığımız bir adeta darbeci bir kuruluş oluşum olduğunu söyleyecek kadar bu başkan terbiyesizleşiyor.
Öncesindeki anayasa komisyonuna sunduğumuz anayasa teklifimizdeki silahlı kuvvetlerin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili tespitlerimizin aşağı yukarı tamamı 15 Temmuz'dan sonra yürürlüğe girmiştir. Harp okulları, askeri okullar, sınıf okullarının dışındaki askeri okulların tamamı Milli Savunma Bakanlığı'nın bağlanması lazım dedi bağlandı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın Genelkurmay'la BBKS'si ve İçişleri Bakanlığı'na bağlansın dedik, bağlandı. Başkanlık sistemi gelsin dedik, o da geldi. Önerilerimiz oldu, o önerilerimizin aşağı yukarı tamamına yakını 15 Temmuz'dan sonraki yeniden yapılanmada gerçekleşti.
İşte her şey Cuma günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sadat'ın önüne gitmesiyle başladı. Kemal Bey seçimlere doğru olası bir iç karışıklıktan Sadat'ı ve sarayı sorumlu tutacağını söyledi. Sadat Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi o günden beri muhalif olarak adlandıracağımız kanalları tek tek dolaşıp kendilerine yönelik iddialara yanıt vermeye ve oldukça masum bir ticari kuruluşmuş olduklarına inandırmaya çalışıyor kendisini. Pek başarılı da olamıyor. Bunları tabii açacağız biraz sonra ama saray ise 5 gündür sessizdi. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan nihayet sessizliğini bozdu ve Sadat'ın yöneticileriyle kendileriyle yakından uzaktan hiçbir alakam yok dedi. Şimdi bu da tabii ki doğru değil. Biraz sonra zaten deminki VTR'de de izledik ama gazeteci Erk Acarer bizimle birlikte olacak. Erk'le hem Sadat'ı bütün bu çabalarını, Erdoğan ne demek istediğini, üstelik Sedat Peker'in Sadat'a dair yeni iddialarını, yeni isimlerini de konuşacağız. Erk'e merhaba diyelim ve başlayalım. Erk, hoş geldin.
Selamlar.
Şimdi buradan başlayalım istiyorum Erk. Saray 5 gündür sessizdi. Saray sessiz olunca etrafı da sessizdi. Hani Yeni Şafak'tan bir köşe yazarı sadece Sadat'ı milli bir kuruluşmuş gibi sahiplenmişti. Şimdi bugün Erdoğan dedi ki hiçbirini tanımıyorum dedi. Niye benimle bir alaka kuruyorsunuz? Hani darbeci bir kuruluşla çalışıyormuşum havası yaratıyorsunuz dedi. Niye 5 gün bekledi ve bugün böyle bir şey söyledi?
Erdoğan'ın huyudur bu. Önce okur bakar ne oluyor, ne bitiyor bunu değerlendirir. Ondan sonra da bunun sonunda bir açıklama yapar. Fakat bugün gördüğümüz Ayşe Erdoğan'ın aslında o görünür çok sert açıklamalarını biz şahit olmadık. Böyle yine sertti ama neredeyse değindi ve konuyu kapatmak ister gibi geçti. Bu yine bir itiraftır. Üstelik Erdoğan gerçekleri her zaman olduğu gibi yine yansıtmadı. Ortada belgeler, bilgiler, daha önemlisi fotoğraflar var. Milli Tabii. Güvenlik Kurulu toplantısında.
Şimdi o fotoğrafları da verecek arkadaşlar zaten. Yani tanımadığı insanlarla beraber göründü fotoğraflar.
Evet, yani Adnan Tanrıverdi'nin ile birlikte nasıl fotoğrafları olur? Neden Milli Güvenlik toplantısına girer? Bunların hepsi soru işaretleri. Dün akşam da biliyorsun zaten Halk TV'de önce böyle yapmacık bir alaycı tavır Melih Tanrıverdi de yapmacık bir kendine güvenli tavır. Fakat Sedat Peker'in tweetlerinden sonra tamamen çöken ruh halinin nereye geldiğini gösterir. Bir de yani psikoloji kalp yapacaklar. Tam da bu işlerin olmadığını gösteren bir pozisyona düştü. Biz dün akşam aslında Erdoğan'ın açıklamalarından çok, dün akşamla başlamak gerekiyor belki de. Dün akşam çok önemli bir dönemeç daha yaşadık bana kalırsa. Birincisi artık Sadat'ın eli kolu tamamen bağlandı. Yani gözüne projektör tutulmaya devam ediyor. İsimler artık net olarak konuşuluyor. İsimler ortaya çıkıyor. Onun ötesinde çok ilginç bir durum ortaya çıktı. Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir taziye ziyareti yapacak. Bundan önce Sedat Peker'in çok büyük bir gözdağını ve bir kere daha teslim olmayacağım, ben konuşacağım ifadelerini gördük. Hı hı. Aynı zamanda da Sedat Peker'in yalanlanamayacak biri olduğunu gördük. Ben Adnan Tanrıverdi konuşurken işin buralara geleceğini doğrusu seziyordum yani. Çünkü Peker şimdiye kadar hem HTS kayıtlarıyla hem sunduklarıyla yalanları çürüttü. Dolayısıyla çok iyi bir şey oldu. Paramiliter bir yapının, merkezdeki paramiliter bir yapının canlı yayında ve bugün itibariyle de biz çöküşünü izliyoruz. Erdoğan'ın tavrını da biraz Sadat'ı satmak olarak görüyorum ben.
Kendini niye sattı? Niye sattı? Yani şimdi 5 gün beklemesi, tabii Erdoğan'ın tavrını biliyoruz. Hani bir kamuoyundaki yankıları ya da kamuoyu yoklamalarını izler, bekler, tepkilere göre bir adım atar. Şimdi buradan bir geri adım, satış, yani resmen tanımıyor diyerek sattı. Niye sattığının sorusu önemli, cevabı önemli aslında.
Çok basit bir cevap var. Erdoğan'ın daha önce neler yaptığına bakmak lazım. Kimlerle ortaklık yapıp sonra kendinden suçu nasıl azadeleştirdiğine bakmak lazım. Demek ki burada Sadat'ın suçları çok büyük. Belli bir dönem aile gibi olundu ve artık bu aile gibi olma duygusundan Erdoğan uzaklaşmak istiyor. Bana kalırsa o, biz işte şeyde gördük bunu. İnsani Yardım Vakfı'nda gördük. İsrail meselesinde, Gazze meselesinde Erdoğan iyice artık uzak tutacak. Ama biz kurumlara söyledik. Yani Erdoğan ihvanı satmış. Yakın dönemde bir kişi, kendi pragmatik kişiliği nedeniyle. Dolayısıyla bu işlerin buraya geleceği belliydi. Şimdi paşa paşa, hani paşa paşa ifadesi önemli burada. Eski bir paşa olduğu için Adnan Tanrıverdi. Yargılanmayı bekleyecekler ve yargılanacaklar. Erdoğan da bu işten kendini kurtarmaya çalışacak. Ama AKP iktidarının ve saray rejiminin tüm aparatlarıyla artık kendini kurtarma fırsatının da çok kalmadığını, iyice köşeye sıkışıldığını görüyoruz. Yani şunu konuşuyoruz, esasına bakarsan halkın kanını dökmekten söz eden bir paramiliter yapılanmayı konuşuyoruz ki biz bu pratikleri 2015 yılında 7 Haziran 1 Kasım sürecinde de biliyorduk. Ben bu kez bu işin önlendiğini düşünüyorum. Üstelik de bu bağlantıların çıkması için çalışmaya da devam ediyoruz.
Şimdi Sedat Peker dün yanıt verirken Melih Tanrıverdi'ye, hani beni susturdunuz, elim ayağım bağladınız, tweet atmama, retweetlememe bile izin vermediniz diyor ama beni Türkiye'ye getirseniz de konuşacağım diyor. Buradan şunu mu anlıyoruz? Sadat meselesini Sedat Peker daha sürdürecek ve bazı, hani mesela Adnan Tanrıverdi ile kaç kere konuştuğumun HTS kayıtlarını çıkarın dedi. Bu görüşmelerin kayıtlarını da biz yakında izleyebilecek miyiz?
Bence çok muhtemel, çünkü Sedat Peker'in dünkü tavrından şunu gözlemledik. Yani kendisine ilişkin, kendisinin açtığı o yola ilişkin bir kontr yapıldığında ve bu gerçekçi olmadığında Sedat Peker'in gözü dönüyor.
Evet.
Yani keşke hep böyle adımlar olsa karşı tarafta. Sedat Peker'in attığı tweetler de aslında bu sorunun cevabı. Yani sizle oynamaya devam edeceğim diyor ve çok ağır ifadelerle söylüyor. Deli Çavuş'u hesabından attığı tweetlerde yani sizi ele güne maskara edeceğim diyor. Hatta daha sert ifadeler, evet, söylüyor. Dolayısıyla bu işin süreceğini biliyoruz. Zaten de yeni yeni bilgiler, belgeler de ortaya çıkıyor.
Şimdi şu fotoğraf kalsın da bir önceki, deminki fotoğrafa dönelim arkadaşlar. Şimdi Erdoğan'ın tanımadığım dediği isimler. Nevzat Tarhan, Adnan Tanrıverdi. Nevzat Tarhan'a sen zaten daha önce de birçok kez dikkat çekmiştin. Hani Sadat'ın kurucularındandı. Üsküdar Üniversitesi'nin kurucusu aynı zamanda. Sonra Sedat Peker'in iddialarından sonra hisselerini devretmişti. Şimdi bu fotoğraf 2011 yılına ait bir fotoğraf üstelik de. Hani çok da yeni değil. Adnan Tanrıver'in saraydaki danışmanlığından ya da Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeliğinden daha önceki bir fotoğraf. Dolmabahçe'de ağırlıyor Erdoğan bunları. Yani ilişkilerin ağı bu kadar eskiye ki bildiğimiz daha doğrusu biraz sonra onu da konuşacağız. Sadat üyeleriyle çok daha eskiler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemine dayanan ilişkileri de var aslında. Dostlukları da var tanımadığım dediği insanların. Şimdi buradan şeye geçmek isterim. Dün Sedat Peker'in Deri Çavuş hesabından Sadat'a ilişkin paylaşımlarına dikkat çekici bir şey vardı. Sizin gücünüz annelere ve çocuklara yeter. Sizi köçek gibi oynatacağım. Sizin eğittiklerinizin güçleri ezidi kızlarına yetti.
Şimdi evet. burası çok sıkıntılı tabii. Yani burası birkaç açıdan sıkıntılı. Türkiye Cumhuriyeti devletini, iktidarını ya da yurt dışında da sorgulanır bir pozisyona getiriyor. Çünkü IŞİD'in biz ezidi katliamlarını biliyoruz. Tabii. Aynı zamanda daha önceki haberlerimizden, daha önce Sedat Peker'in açıklamalarından Sadat'ın aslında IŞİD'vari yapılarla belki de IŞİD'le birebir olarak temasta olduğunu biliyoruz. Yani bana kalırsa başından beri ben şunu söylüyorum. Yani bu işin ÖSO'su, bu işin El-Nusra'sı, bu işin IŞİD'i falan yok. Hepsi bunların aynı örgütler. Zaman zaman birbirleriyle kopuyorlar. Zaman zaman yakınlaşıyorlar. Zaman zaman ÖSO liderini IŞİD lideri olarak görüyoruz. Dolayısıyla buralarda da artık bir oyun kurgulamanın anlamı yok. Şunu biliyoruz ki Sadat, IŞİD diyelim, ÖSO diyelim, El-Nusra diyelim ya da El-Kaide diyelim, hangisi olursa olsun içli dışlı oldu. Biz özellikle 2013'ten sonra bu ilişkileri biliyoruz. Şunu söyleyebiliriz ya. O kadar rahat yalan söylüyorlar ki. Diyor ki biz ÖSO'yla bile ilişkilerimiz olmadı. Peki evet. Daha Suriye Savaşı ilk etabındayken, yani bu birlikler kurulurken Özgür Suriye Ordusu Türkiye eliyle, Amerikan masaları eliyle Hatay'da kurdurulurken koştura koştura Atme kampında görüşmeye kim gitti? ÖSO'nun ilk liderleriyle. Oralarda kim bulundu? Bu ÖSO kadısında kim ısrarcı davrandı? Yani kimsenin aptal olduğunu zannetmesinler. Bunu bu notları biz tuttuk. Bu notları kendileri söylediler üstelik. Dolayısıyla da buralardan Sadat'a yalanvari bir ekmek çıkmaz. Sadat suçludur. Evet, Sadat teröristlerle iç içe olan, terörist yetiştirme çabasında olan bir örgüttür. Ve Sadat'ın geçen hafta itibariyle gözüne çok büyük bir projektör tutulmuştur. Ama buna devam edilmesi gerekir. Geçtiğimiz hafta yine seninle birlikte yaptığımız programda söylemiştik bunu. Sadat saçaklanan bir yapı çünkü.
Evet.
Bu nedenle de Sadat'ın bundan sonra bütün altındaki kurumların, derneklerin, bağlı olduğu şirketlerinde araştırılması gerekir. Ben şirketlerden yine söz etmek isterim.
Ben de onu soracağım. Sen bugün tweette de attın o saçak yapıyı. Onu biraz açalım isterim.
Tabii ki. Şimdi bu bağlar artık ortaya çıkmış. Yani bu noktada inkarcı davranmasınlar, biz şirketiz falan demesinler. Ekol danışmanlık dedim. Ben birkaç şirket ismi verdim. Şimdi Mehmet Naci Efe, bunun sahibi. Çok büyük imtiyazlar oldu. Geçen hafta Bir Gün Gazetesi'nde İsmail Arı'nın manşetiydi bu aynı zamanda.
Evet.
Bunu biz birkaç yıldır söylüyoruz üstelik. Şimdi özel güvenlik meselesiyle okumak lazım. Mehmet Naci Efe ve ekol danışmanlık meselesini. Neden? Çünkü özel güvenlik şirketleri Türkiye'de polis sayıları polis teşkilatından fazla. Dolayısıyla burada bir sıkıntı var. Burada kurulmak istenen bir yapı var ve özel güvenlik şirketleri içerisinde de Mehmet Naci Efe'nin şirketi Ekol'ün çok önemli bir yeri var. Yani 7500 özel güvenlikten söz ediyoruz biz. Bir kısmının devlet kurumlarının korunduğu özel güvenlikten söz ediyoruz. Peki şunu soralım burada. 2017'de özel güvenlikçilere çıkarılan ağır silah verilmesine ilişkin KHK'yı Sadat'a bağlı ekol danışmanlık mı istedi? Bunu bir soralım. İkincisi şunu soralım. Yakın zamanda bu kişiler Melih Tanrıver'de unutmadık. Boğaziçi direnişine ilişkin, öğrencilere ilişkin, hocalara ilişkin tehditvari ifadeler kullanıyordu. Kaç öğrenci, kaç hoca dövdü bu ekol danışmanlık? Bunu soralım. Devam edelim. Sadat ve Belen, Sudan'da yani cihadizmin örgütlendiği nereler varsa Sadat şimdiye kadar oralarda örgütlendi. Sadat ve Belen şirketini soralım. Bir inşaat şirketi, AKP tarafından konsülde edilen, hatta bakanların oturması için villaları peşkeş çeken bir şirket olduğu iddia ediliyor. Hı hı. Ama iddiaların dışında başka bilgiler de var elimizde. O da şu: ne gibi? Sadat Belen ortaklığıyla Sudan'da bir bina kuruluyor. Bu özel harp binası olarak değerlendiriliyor. Ayrıca yine Sadat Belen ortaklığıyla taşımacılık işi yapıyorlar, lojistik işi yapıyorlar. Ne taşıyorsunuz kardeşim?
Ne taşıyorlar?
Yani bana göre silah taşıyorlar elbette, ya da uyuşturucu taşıyorlar, ama insani yardım malzemesi taşımadıkları kesin. Net olarak bunu söyleyelim. Üsküdar Üniversitesi, Sedat Peker'in dikkat çektiği mesele. Hisselerini satmıştı Nevzat Tarhan.
Evet.
Değil mi?
Tabii.
Korkup satmıştı. Bu yine bir şeydi. Aslında sağlamaydı. Bu işin bir itirafıydı. Ama Nevzat Tarhan'ın hala bu işin içinde olduğuna şüphe yok. Nevzat Tarhan kimdi? Kısaca söyleyelim. Özel yani psikolog olarak geçiyor, psikiyatrist olarak geçiyor.
Psikolojik harp uzmanı.
Evet, psikolojik harp uzmanı. Üsküdar Üniversitesi'nin rektörü. Bunu ifade edelim. Şimdi darbede özel bir ekiple sahadaydık diyen kişi bu.
Tabii, 1000 kişilik ekiple, hatta sonrasında bir toplantı da yapıldı. Sahada neler yaptıklarına dair konuşmuşlar.
Aynen böyle. Şimdi geçelim Saraybosna'ya. Saraybosna'daki bir üniversiteden söz edelim. Gorazde Üniversitesi'nden söz edelim. Gorazde Üniversitesi'nin sahibi kim? Aynı zamanda ekol danışmanlığının sahibi olan Mehmet Naci Efe. Gorazde Üniversitesi Üsküdar Üniversitesi ile kardeş. Peki sormaya devam edelim. Üniversiteye hangi Türk vakıfları arazi sağladı? Hangi elçiler bu toplantılara katıldı? Yani bunları biliyoruz, isim isim biliyoruz. Dolayısıyla buralardan bir oyun kuramazlar, bir yalan oyunu kuramazlar. Ve tabii Sabri Balaman var.
Söyleyeceğimiz isim var mı Erki, vakıflar ve elçilere ilişkin? Gorazde Üniversitesi'nin şeyine giden.
Var da büyük elçi var ama şu anda Ayşe ismini anımsamıyorum. Şunu söyleyebiliriz ama bu Gorazde Üniversitesi elbette ihvancılık temellerinde öğrenci yetiştirme çabasında olan, aynı zamanda da öğrencilerden, velilerinden aldığımız bilgiler kapsamında da fazladan para isteyen, hani öğrenci, veli kandıran bir üniversite olarak da devam ediyor. Bosna'ya kurulmuş olmasında tabii bir anlam var. Neden? Burada şunu görüyoruz. Sudan dedik, işte Bosna dedik. Zaten Suriye'yi biliyoruz. Zaten Libya'yı biliyoruz. Zaten Nijerya'yı biliyoruz. Burada ya cihadizmin olduğu yerler kullanılıyor, ya da cihadizmin çok köklü bir temelinin olduğu yerler kullanılıyor. Yani Saraybosna gibi. O yüzden tesadüf değil. Ve tabii Sabri Balaman'a gelmek lazım.
Bu, Sabri Balaman. Şuradan açalım istersin onu.
Tabii.
Dün yine Sedat Peker, Melih Tanrıverdi'ye verdiği yanıtlar sırasında Sabri Balaban'dan söz etti. Ve Sadat'ın sivil ayağını temsil eden Sabri Balaban'ın yanıma kaç kere geldiğini, HTS kayıtlarını çıkartın. Kaç kere telefonla görüştüğümüzün HTS kayıtlarını çıkartın dedi. Şimdi şeyde Melih Tanrıverdi dedi ki Sabri Balaban dedi Sadat'ı temsil etmez dedi. Fakat sonra bir hissesi olduğunu, küçük bir hissesi olduğunu kabul etti ama görüşleri bizi bağlamaz dedi. Ama Sabri Balaban aslında Assam'ın mıydı Erki? Assam'ın yönetim kurulu başkan vekili ve Akit TV'de programlar yapıyor. Orada kendisini zaten Sadat'ın Assam'ın yöneticisi olarak çok açık biçimde takdim ediyor. Yeni Akit'te de köşe yazarı ve zaten şöyle bir girip yazılarını tararsanız ki son dönemde Kılıçdaroğlu'nun gidişinden sonra da Sadat'ı inanılmaz savunan yazıları görecektir herkes zaten. Şimdi soralım, kimdir bu Sabri Balaman?
Sabri Balaban senin de söylediğin gibi Akit yazarı ama Sedat Peker'in sözlerinden yola çıkarak hem Assam'ın yani iki yapı bulunuyor Assam ve Aslar Sadat'ın altında. Bu yapılarda çalışanlar da tabii ki Sadat üyesi sayılıyor. Assam'ın yönetim kurulundaki isimlerden biri Sabri Balaban. Zaten ifade ettiğin gibi geçen hafta boyunca biz Sabri Balaban'ın Kılıçdaroğlu'ya en çok saldıran yazarlar evet. arasında olduğunu gördük.
Ve ama AKP bu... aday adayı çok özür dilerim. Evet. AKP'den hem Sancaktepe Belediye Başkan aday adayı hem de İstanbul 1. Bölge Milletvekili aday adayı olmuş. Hani Erdoğan hiçbirini tanımıyorum dediği isimlerden birisi de bu aslında. Bir parantez açtım oraya evet.
Ya hiçbir şüpheye yer yok. Yani Erdoğan söylediklerine kendi bile inanmıyor onu söyleyelim. Sabri Balaban inanmıyor. Melih Tanrıverdi inanmıyor. Bu net olarak böyle görülüyor. Bütün bak... Bütün kongrelerinin moderatörü bu Sabri Balaban denilen şahıstır. Hı. Ama şimdi sadece bu yeterli olmaz belki Sadat içerisinde tanımlamaya. Şimdi vereceğim bir bilgi Sedat Peker cephesinden birebir alınmış bir bilgidir. Bunu da arkadaşlar mümkünse KC'ye böyle yazsınlar. Sabri Balaban'a Sedat Peker sivil ayak diyor. Sadat'ın sivil ayağı ve çok kritik bir kişi diyor bu anlamda. Hani Nevzat Tarhan psikolojik ayaktı ya. Bu da evet. sivil ayak. Yani aslında biz Akit'in eylemleri, söylemleri, fiilatı, bakış açısıyla bunu görebiliyoruz. Ve ilgim yok diyorlar. Ama ilgisinin olmadığını biz Sedat Peker'in ifadelerinden tam tersini okuyoruz. Çünkü yanıma gitti geldi diyor. Şimdi bu yanına gitme gelme meselesinde ne oldu ona bakmak lazım. Sedat Peker'den para istemiş. Sedat Peker'den Sadat adına para istemiş.
Ne parası olarak istiyor Erk?
Yine Metin Külünk benzeri bir istek bu yani. Hı hı. Paramiliterizme devşirilecek bir para istiyor. Bakın bu kesin bilgi Sedat Peker cephesinden gelen bir bilgi. Sabri Balaban Sedat Peker'in yanına gidip gelirken Sedat Peker'den Sadat adına para istiyor. Birincisi bu. İkincisi ne zaman istiyor biliyor musun?
Ne zaman istiyor?
Sedat Peker yurt dışına çıkmazdan önce. Burada da aslında devlet içerisindeki tuhaf klikleri, çatışmaları görüyoruz. Yani AKP rejimi içerisindeki demek daha doğru. Tuhaf çatışmaları görüyoruz. Niye? Biri Sedat Peker'i tasfiye etmeye çalışıyor. Biri para istemeye gidiyor. Ve ya yurt dışına çıkmadan önce yani bu bilgi.
Ne kadar bir meblağdan bahsediyoruz ve tabii Sedat Peker bu parayı vermiş mi ya da daha önce mesela vermiş mi?
Ya Sedat daha önce verip vermediğini bilmiyorum ama şunu söyleyebilirim. Hani Sedat Peker kendini şöyle tanımlıyordu. Ben 10 bin dolarlık adam değilim diyordu Metin Külünk için. Dolayısıyla hani Sadat da bize kalırsa 10 bin dolarlık bir şirket değil. Bir anlatımda çünkü şunu gördük tırların içerisinde silah gönderilmesi bu nedenle istenen paranın oldukça yüksek bir meblağ olduğuna hiç şüphe yok. Çünkü 10 bin dolarla bu paramiliter faaliyetler yapılmaz.
Tabii. Peki burada Yeni Akit de tabii Yeni Akit'in aslında nasıl bir görevi olduğunu hepimiz biliyoruz ama Sabri Balaman'ın hem Akit TV'de program yapması ki iki program yapıyor galiba bir tanesi Derin Kutu'ydu yanın bir de bir Zıt Kutuplar mıydı? Şimdi tam adlarını hatırlayamadım bir de köşe yazarı tabii. Yeni Akit'i de bir yere koymak gerekiyor burada o zaman öyle değil mi?
Ya şüphesiz zaten başından beri buna dikkat çekiyoruz haftalardır. Bizim programlarımızda da bunu yapıyoruz beraber yaptığımız programlarda da. Yani Sadat'ı tek başına kırmak yeterli değil. Sadat'ın bütün ayaklarını ki gördüğümüz üzere Akit gazetesinin de bu işin içinde olduğunu Sabri Balaman üzerinden bir fikir ortaklığı, bir eylem ortaklığı içerisinde olduğunu görüyoruz ve bütün ayaklarının kırılması, bütün kurumlarının parça pinçik edilmesi gerekir. Akit de dahil olmak üzere. Şunu da söyleyelim defalarca Akit beni hedef gösterdi. Evet. Ben de bir hedef gösterme hakkımı doğru olarak yani onlara hani herhangi bir biçimde hakaret etmeden.
Yargıyı neleri... hedef gösteriyorsun aslında yargı evet. yolu için.
Evet nelerin içerisinde olduklarını nedenli sıkıntılı bir pozisyonda olduklarını anlatmak istedim. Yargılanacaklar diyorum yine.
Peki göreceğiz yargılanacaklar mı da. Dün akşama dönelim. Melih Tanrıverdi Halk TV'deydi. Gazetecilerin sorularını yanıtlarken sen nasıl bir izlenim edindin Melih Tanrıverdi izlerken? Hatta şöyle de önce belki şuradan başlamak lazım. Biz Adnan Tanrıverdi ile yapılan söyleşileri falan biliyoruz. Melih Tanrıverdi Kılıçdaroğlu'nun Sadat'ın önüne gitmesinden sonra bir anda işte Medyascope'da, Tele1'de, Halk TV'de normalde olmaması gereken yerlerde görünmeye başladı. Bu da bir aslında hamlenin doğru olduğunu gösteren bir şey miydi? Yani doğru yere gitmiş ve doğru bir şey yapmıştı ve hani bazı şeyleri açık etti Kılıçdaroğlu, belki olacakların önüne geçti. Henüz bilmiyoruz ama şu an için öyle bir şey var. Bir panik havası mı sezdin? Ne hissettin Melih Tanrıverdi'yi izlerken?
Benim Sadat'la iki tazminat davam sürüyor. Ben zannettim ki hızını alamayacak. Beni de arayıp yani ben bir konuşalım diyecek yani. Öyle bir öyle bir muhalif kanallarda kendini ifade etmeye, ispat etmeye çalıştı. Tabii bunlar bir özel harpçiye yakışan ucuz numaralar. Yani o gün Kılıçdaroğlu'nu içeri almıyorsunuz. Orada provoke edecek bizi falan diye. Hepsi telefonuna çekiyor diye. Ama bir ortam dizaynından sonra buyurun yani biz yerli ve milli bir yapılanmayız diyerek kapılarınızı açıyorsunuz. Tabii ki hiçbir biçimde ikna edici bir tarafı yok bu işin. Hı hı. Yani bu sadece Sedat Peker'in daha önce gazetecilerin yazdıklarının bu ilişkilerinin böylesine artık bugün ortaya çıkmış olmasının da doğal bir sonucu değil. Şunu açıkça söylemek gerekiyor. Kılıçdaroğlu hiçbir zaman belgesiz, bilgisiz konuşmadı. Kılıçdaroğlu'nun evet. En büyük özelliği bu. Buradan da şunu görüyoruz ki Kılıçdaroğlu çok sağlam. Ben bürokrasideki uyuyan hücreler diyorum, onlardan müesses nizamın eski hücrelerinden çok net bir bilgi almış. Dolayısıyla bu gidişlerde gelişlerde kendini ifade etme biçimlerinde zaten başlı başına çok büyük arıza ve pürüz var. Bunlar da bir itiraf biçiminde iyi hazırlanmış doğrusu Adnan Melih Tanrıverdi. Fakat yani açıklar o kadar ki o açıklar kapanacak gibi değil. Yani iyi anlatırken işte biz evet silah ticareti yapıyoruz diyor yani. Devletin silahlarını veriyoruz diyor. Şunları açıklayamıyor. Yani biz cihadist bölgelerde değiliz diyor. Ama neden cihadist bölgelerde olduğunu açıklayamıyor. Yatırım diyor. Yani niye yatırım cihadist bölgelerde? Gidin Kaliforniya'da yapın kardeşim yatırımınızı ya da ne bileyim. Hani başka bir yerde yapın, bunları açıklayamıyor ve bazı noktalarda da aslında bu itirafları kendileri yapıyorlar. Yani biz demedik ki darbeden sonra biz orduda istediklerimizi hayata geçirdik. Biz demedik ki Adnan Tanrıverdi dedi. Yani hangi sıfatla sen bunu söyledin, hangi sıfatla bu dizaynı yaptın, bunu anlatılması gerekiyor. Bunun sorulması da gerekiyordu belki. Ayrıca şunun sorulması gerekiyor. Yani siz mülakatlar açtınız.
Evet.
Askeriye için mülakatlar açtınız. Bekçilik için mülakatlar açtınız. Ayrıca kolluk kuvvetleri için mülakatlar açtınız. Adnan Tanrıverdi yine kendisi söylüyor. Jandarmanın bize bağlanması, yani İçişleri Bakanlığı'na bağlanması tavsiyelerimizden biriydi. Çok iyi oldu diyor. Hani bunların anlamlarının iyice bir araştırılması gerekiyor. Ya bunları biz söylemiyoruz, kendileri söylüyor ve bunların tümü suç. Sen kimsin? Hangi sıfatla bunları verirsin? Hani bir şirketim diyor ya, bir özel şirket.
Ticari böyle şirketim diyor.
Bir ticari şirket devlete, cumhurbaşkanına böyle tavsiyeler vermez. Yani bıraksınlar bu işleri yani.
Ya tabii şimdi şöyle de bir şey var. Mesela dün dedi ya hani Kemal Bey eğer randevu alsaydı, gelseydi biz orada olurduk, biz yoktuk. Yoksa tabii ki ağırlardık ama mesela Kemal Bey'in gittiği gün Melih Tanrıverdi şöyle bir tweet atmış. Sadat Kılıçdaroğlu'nu kale almadı, kapıyı açmadı. Yani o günkü tavrıyla dünkü tavrı arasında zaten hani söylediği şeylerin tutarsızlıkları o kadar belli ki. Bir de tabii şu var, hem Mehmet Naci Efe'nin bir gündeki söyleşisi hem Melih Tanrıverdi'nin dün Halk TV'deki söyleşisinden şunu mesela bir türlü öğrenemedik. Devletin silahlarını biz aracı olarak satıyoruz. Neden devletin silahlarını aracı olarak sen satıyorsun? Neden devlet böyle bir aracıya ihtiyaç duyuyor? Ve tabii bu satışı nasıl yapıldığını da bir türlü anlayamadık. Çünkü şöyle bir şey oldu ne yazık ki dünkü programda. Şimdi bir WhatsApp mesajıyla gelen isteklerden söz etti. Fotoğraf üzerinden söz etti. Yani ve üstelik bazı silahların markasını bilmediğinden bahsetti. Çok acayip bir durum ortaya çıkıyor ve ne yazık ki bu soruların yanıtlarını henüz tam olarak alamadık. Neden bir aracı kuruluş Sadat devletin ürettiği askerleri satıyor? Bu sorunun yanıtı henüz yok.
Ya aslında şuradan bakmak lazım. Yani paramiliterizmin yapısından bakmak lazım. Bu işleri yani bu silah işi iki türlü oldu. Birincisi hakikaten dışarıya AKP'ye yakın şirketler adından yani çok yüksek yerlerinde para kazanması için silah satıldı. Cihadizmdi bu. Ama bunu yasal resmi şirketler üzerinden yaptılar. Kaçak yollarla yapıldı. Bir de Sadat gibi kuruluşlar üzerinden yapıldı. Bunları Türkiye'de kavramak gerekiyor. Türkiye'de öncelikle mesela Gökhan Nuri Bozkır davasının peşinden gitmek gerekiyor. Yani Türkiye'de şu olmuş. Bak Ayşe 2015 yılında 2013-2015 yılları arasında Gökhan Nuri Bozkır eski bir ÖKK subayı 47 defa cihadist Türkmenlere ki IŞİD'de bunun içerisinde silah sevkiyatı yapmış.
Evet.
Şimdi şunu sormak gerekiyor. Bu silah sevkiyatı nasıl yapıldı? Bu sınırlar nasıl korunamadı? Ya bundan devletin haberinin olmaması mümkün mü? İşte bu şekilde yani Sedat Peker'in de anlattığı buydu. Biz tırları verdik. Sadat yolladı bunu. İşte silah sevkiyatları bu şekilde yapıldı. Buralardan para kazanıldı. Birincisi yasal statüde yapıldı. Ama ikincisi eski Doğu bloku ülkelerinden silahlar alınarak satılması suretiyle yapıldı. Ve buralardan korkunç paralar elde edip bu paralarla hem kendilerini hem şirketlerini idame ettiler. Hem de başka yerlere pay verdiler. O nedenle bu ilişkilere böyle bakılması gerekiyor. Silah sevkiyatı yapar mı yani? Normal bir devlette 47 kez Türkmenlere silah sevkiyatının üstelik bir ÖKK subayı eliyle yapılmış silah sevkiyatının da sorgulanması gerekir. Biz bunların hiçbirini sorgulamadık. İşler bugüne geldi. Şimdi sorguluyoruz. Ve buralarda çok daha büyük sıkıntılar göreceğiz. Çok daha net şeyler göreceğiz. Çünkü Türkiye'nin yurt dışına verdiği silahlar var. Ne demiştik? Yine geçen programlarda şimdi şununla övünüyor. Herkes övünüyor. Muhalefet de övünüyor. Hani bir hani sanayi savunması diye övünüyorlar bunu alt tarafında. Ama şunu görüyoruz. Türkiye çeşitli bölgelerdeki savaşlara çeşitli önemli şirketlerle müdahil oldu. Bunlardan biri de çok açıkça Bayraktar'dı. Şimdi Bayraktar'ın Libya'daki İHA'larıyla Rusya'nın Sadatçılar bu İHA'ların eğitimini veriyor haberlerinin örtüşmesini biz nasıl açıklayacağız? Nereye koyacağız bunu? Buralar çok işte kara delik denilen yerler buralar. Çok tehlikeli denilen yerler buralar. O nedenle Sadat'a girdiğiniz vakit çok önemli yerlere çıkmanız gerekiyor. Ve bu araştırmayı da bırakmamanız gerekiyor. Çünkü burada başlı başına bir çete örgütlenmesini görüyoruz. Keşke sadece Sadat suçlu olsaydı. Bugün savcıları göreve çağırdık. Sadat'ın kapısına kilit vurulurdu. Şimdiye kadarki ilişkiler incelenirdi ve her şey biterdi. Ama biz açıkça saray rejiminin buralarda çok büyük nemalanma biçimleri, çok büyük karışıklıklar üzerinde bir yol haritası çizdiğini görüyoruz ve Sadat'ı da gerçek anlamıyla merkeze koymak bugün itibariyle çok mümkün.
Yani dediğin doğru tabii manzara şöyle kılcal damarlarına kadar devletin resmen girmiş. Hani bir yanıyla cemaat şeyini de andırıyor. Ki demin Adnan Tanrıverdi'nin o saydığı şeyleri söyleyince hani ne istediğinizde vermedik ki vakasının ikinci versiyonu tabii, gibi geliyor.
Tabii net olarak böyle yani şimdi ama burada bu artık kendini ayrıştırma biçiminde Sadat da büyümüş. Bunu da anlıyoruz yani Erdoğan biraz da bu nedenle ayrıştırmak istiyor. Şimdi yine hatırlayalım Sadat Sedat Peker'in anlatımlarından ben yazmıştım bunu, şu ifadeleri kullanmıştım. Beni tasfiye etmeye karar verdi. Ben ne? Bir paramiliter yapılanma kurmak istiyorlardı. Evet. Beni tasfiye etmek istedikten sonra Sadat'ta karar kıldılar diyordu, değil mi? Hı hı. Sadat'ta karar kılmalarından sonra bir başka bir şey olduğuna yönelik işaret veriyordu. Rusya'daki Alfa timlerinin Sadat'ı eğittiğine yönelik bilgiler veriyordu. Ve dikkat ederseniz o dönemde de Sabri Balaman, az önce ismini zikrettiğimiz kişi sürekli Rusya'yı, Rusya'daki örgütlenme tiplerini, Rusya bloğuna yakınlaşmanın önemini aktarıyordu. Şimdi bu işlerin hiçbiri tesadüf değil. Yani burada arşiv var, burada belge var, burada bilgi var. O nedenle burada çok tehlikeli bir yapı var gerçekten. Bunu görmek lazım. Ama anladığımız kadarıyla bugün itibariyle, yani geçen hafta itibariyle artık Sadat'a bu kirli işleri yaptıramayacaklar. Çünkü Sadat yeterince afişe olmuş, deşifre olmuş. Bir de tabii yani bu öncelikle şöyle de tanımlandı. Erdoğan'ın ordusu, Erdoğan rejiminin ordusu diye de tanımlandı. Yani dünyayı yeni baştan keşfetmeye gerek yok. Çok fazla örneği oldu Sadat'ın. İşte İran'daki Besiç milisleri çok önemli bir örnektir. Neden? Aynı zamanda da işte böyle biz Afrika'yı alacağız, İstanbul'u başkent yapacağız, öte yandan kendi paramızı basacağız falan gibi söylemlerle bir şeriat yapılanması da kurdular. Sadat'ın böyle bir işlemi vardı. Erdoğan'la çok iç içe bir durumu vardı. Yani kendi başına hareket etmedi Fethullah Gülen cemaati olduğu gibi. Ama ticari olarak geldiği noktada çok fazla büyüdüğünü de görüyoruz. Anlaşılan bu ticari faaliyetlerin artık çok çetrefillenmesi de Erdoğan'ı bugün itibariyle rahatsız etmiş yani.
Evet, zor duruma soktuğu çok belli oluyordu. Şimdi Kemal Bey, tabii başta da senin dediğin gibi elinde belge, somut belgeleri olmadan konuşmayan birisi. Bunu hepimiz biliyoruz zaten ki bu son çıkışında da kimi gazetecilere verdiği demeçlerde de zaten hani elinde bir şey olduğuna dair bir vurguda bulundu ama içeriğini söylemek istemedi. Herhalde çok büyük bir toplumsal karışıklıktan ya da kaostan korktuğu için. Ama mesela dün Erdoğan'a bir takım sorular sordum. Şöyle dedi, bunlar senin yanında hizalandılar, Sadat için diyor bunu tabii. Tabii sana ne danışmanlığı verdiler, çık bu millete anlat kardeşim diyor. Ayrıca diyor sen bunları ne için kullandın? Bunlarla mı bizi korkutmaya çalışacaksın diyor. Yani ne için kullandığını da biliyor ki Suriye'de kullanıldığını, yurt dışında kullanıldığını da söylemişti zaten. Ama başka bir şey daha söylüyor. Sadece Sadat değil tabii ki. Başka yapılardan da söz ediyor. Ve diyor ki buradan benzer bütün yapılara diyor, birilerinin katipliğini yapan mektupçu mafyalara, kendini derin devlet ilan etmiş müptezellere, milletimizin özgürlüklerini tehdit etme gafletinde bulunanlara da sesleniyorum, haddinizi bilin.
Evet tabii, yani belli bir perspektife dikkat çekiyor. Yani o belli perspektiften de kimlerin kastedildiği, yani Alaaddin Çakıcılar'dan, ondan sonra Mehmet Ağarlar'ın, aslında hangi ekip, Yalıkavak Marina ekibinin, yani yine Sedat Peker'e gidiyoruz, kastedildiği çok net bir biçimde anlaşılıyor. Tabii burada Kılıçdaroğlu'nun hep şu soruldu, yani neden şimdi yapıldı? Burada yine netliği de okumak gerekiyor. Demek ki artık işin sonuna gelmiş. Türkiye için bir kabus noktasındayız. Bunu görebiliyoruz. O yüzden de zamanlaması manidar bu işin. Şunu da ilave etmek gerekiyor. Bu noktadan bu zamanlaması manidar eylem yapılırken de çok büyük özen gösterildi. Yani Jamal'larla telefonlar kesildi, partideki yoldaşlara bile haber verilmedi, makam araçları kullanıldı, kullanılmadı, otobüslerle gidildi. Yani burada bu bilginin ne kadar devasa, ne kadar kritik ve bunun tam anlamıyla nasıl bir baskın olduğunu anlıyoruz. Devletin bu kadroları bekalarını sürdürmek için bu yapıları kurmuşlar, bu yapılarla iç içe olmuşlar, bu yapılarla İç içe olmayı da uygun gördükleri için ve çok büyük riskler olduğu için ki yine buradaki riskleri de saymak gerekli belki de, sabotaj riski diyorum ben, kitlesel bir katliam riski ve siyasilere cinayetler riski çok önemli bir manevraydı. Daha ilginç bir şey, Sadat'ın varlığıyla ilgili bir şey de anlatmak gerekiyor belki. Hı hı. Hiçbir şeyin tesadüf olmadığını artık kamuoyu da toplumda düşünecektir. Sedat Peker ne diyordu? 9 Ekim'deki Rize'deki mitingde Sadat'la mutabık kaldık diyordu.
O mitingdeki sözünü de söylemek, hatırlatmak lazım belki Erk.
Evet, hatırlatacağım. 9 Ekim'deki mitingde, 9 Ekim 2015'teki mitingde ne oldu? Sedat Peker şu ifadeleri kullandı. Oluk oluk kanlarını dökeceğiz dedi. Şimdi burada bu psikolojik harfin Sadat'la yapıldığını, mutabakatla alındığını söyledi. Ama evet, ertesi gün birbirinden, bunu önemli altını çiziyorum, birbirinden çok farklı olsalar da uygulanma biçimi konusunda, ertesi gün 10 Ekim katliamı oldu. Demek ki o zaman Sedat Peker'le mutabık olan bu psikolojik harp yöntemini, topluma korku salma yöntemini hayata geçiren yapı 10 Ekim katliamının da kesinlikle ve kesinlikle bir yerindeydi. Perde arkasında bir yerdeydi. Biz bunu zaten başından beri yaptığımız haberlerle patlamanın, o intihar saldırısının iki bombacıyla ya da IŞİD iddianamesindeki 36 sanıkla çözülemeyeceği söylüyoruz. Çok kritik burada Kemal Göktaş'ın, Kemal Göktaş'la beraber yaptığın için programı hatırlatayım. Çok kritik bir Kemal Göktaş haberi vardı. Olay günde dahil olmak üzere 62 istihbarat raporu geldi. Ankara katliamından önce bak. Olay günü de dahil olmak üzere. Şimdi bu kadar şey oluyor ortada. Bu kadar büyük bir kaos planı hayata geçiriliyor ve siz bu 62 istihbarattan haberiniz yok. Bu 62 istihbarattan haberi olmayan kimlerdir? Ve bu işitçileri kim organize etti sorularını da yine kesinlikle Sadat'la birlikte sormak gerekiyor artık.
Doğru söylüyorsun. Yani mesela dün Kemal Bey de aynı zamanda bir psikolojik harbinin ortasındayız dedi, biliyorsun. Bu kurumlar sarayla işbirliği yaparak pek çok pozisyonlar yaratabilirler, pek çok yalan yanlış söylemler geliştirebilirler dedi. Hatta o nedenle Sadat'ın önüne gittiğini ve herkesin dikkatini çekmek istediğini söyledi. Şimdi dün Sedat Peker'in özellikle bu Nevzat Tarhan ve Sabri Balaban isimlerini zikretmesi de hani her şeyin bittiği anlamına gelmiyor gibi bir manzara çıkıyor ortaya. Pardon, Kemal Bey tabii ki bir şeye dikkat çekmek istedi ama psikolojik harbin ortasındayız demesi de riskin hala büyük ölçüde devam ettiğini gösteriyor diye okuyorum. Bilmiyorum, sen ne dersin?
Çok net. O yüzden şunu söylüyoruz ısrarla ve ısrarla. Siyaset, Kemal Bey sağ olsun bu işin arkasından gidiyor. Siyasetin, medyanın bir an olsun bile bu konudan uzaklaşmaması gerekiyor. Bu konu çok kritik. Bu konuyu her şeyle birlikte okumak gerekiyor. Sandık güvenliğiyle okumak gerekiyor. Canan Kaftancıoğlu'na yapılan organizasyonla okumak gerekiyor. HDP'ye yapılan provokasyonlarla okumak gerekiyor. Şimdi nereye koyacağız biz? HDP İzmir il binasında öldürülen
Deniz Poyraz'ı.
Deniz Poyraz'ı, o kızcağızı nereye koyacağız? Onur Gencer, bakın en başında güvenlik şirketlerine dikkat çekmiştim ben. Bu güvenlik şirketlerine bağlı, Sadat demiyorum yanlış anlaşılmasın burada. Sadat'la bağı soruldu ama ayrıca onu da ifade edelim. Ama İzmir'deki İzmir poligonda atış eğitimi almasının üzerine neden hiçbir savcı gitmedi? Yani bu kadar atış poligonu, bu kadar güvenlik şirketi neden var soruları hiç sorulmadı. Yine İzmir poligona acayip kamu ihaleleri verildi. Yine İzmir poligon farklı lojistik şirketleri kurarak 2013 yılında Antep'ten lojistik depolama yapıyordu. Neydi bu depolanan şeyler? Bunların hiçbir tesadüf değil. Bunların hepsi birbirine bağlı. Ve iktidar için de çok tehlikeli bir durum var şu anda. Bunların hepsi ortaya çıkmak üzere. Yani burada da çok kritik bir süreç işliyor artık. O yüzden hep o klasik uyarımızı da yapalım. Yani sakın, yani çok suç işlendi bu ülkede. Daha fazlasını işlemeyin. Daha fazla insan kanı dökmeyin yani. Paşa paşa bu seçiminizi yapın. Ki psikolojik harp yapılacaksa onu da yaparız yani. O da ayrı konu.
Peki Erk, şimdi sonuna geliyoruz. Aslında seninle birkaç programdır hep Süleyman Soylu'yu konuşmak istiyorduk ama şimdi Süleyman Soylu, Sadat konusunda o da sessizdi. Bugün Erdoğan konuştuktan sonra o da Kemal Bey'e her zaman olduğu gibi laf geçireceğim diye şöyle bir şey dedi. Sadat'ın önüne gidene kadar hafif bir cesaretin varsa bizim söylediğimiz büyükelçilik ile ilgili bir değerlendirme ortaya koy. Bir iki cümle alayım, belki cuma günü Süleyman Soylu'yu açarız.
Ya Süleyman Soylu'nun artık konuşulacak bir tarafı yok gerçekten. Yani bunlar itiraf ediyorlar oturdukları yerden. Süleyman Soylu diyor ki ben dinleme yaptım diyor. Hala da bugün ısrar ediyor yani. Evet. Haber yaptığımız halde ısrar ediyor. Biz de şunu sorduk Süleyman Soylu'ya. Ya bu dinlemeleri, bu bir ortam dinlemesiydi çünkü, telefon dinlemesi falan değildi. Bunları İsrail'den aldın, kaç İHA ile yaptın? Bu İHA'lara ne kadar para ödedin diye sorduk. Buna da cevap gelmedi. Ama yani bugün itibariyle Süleyman Soylu'yla başka meseleler üzerinden başka şeyler de soracağız. Onu da söyleyeyim.
Peki Erk. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Görüşmek üzere. İyi
görüşürüz. Görüşürüz.
Evet, Sadat konusu tabii ki bugün burada bitmeyecek. Öyle görünüyor ki önümüzdeki günlerde de Sadat'ı ve Erk'in anlattığı o tüm saçaklarıyla birlikte yeni isimlerle, yeni olaylarla